Ayrım 15. Yokuşun başı böyle gelmiş böyle gitmez 2. Aziz Nesin. Sayfa 176. Zeybekzade Mehmet Efendi. Bana o iyiliği yapan iyi yürekli adamın adresini almıştım. Her zaman o iyi insana teşekkür mektubu yazmak istemiştim. Yıllarca bu isteği duydum ama bir türlü gerçekleştiremedim. Bugün yarın derken aradan yıllar geçti. Adresini de yitirdim. Benden olsun, olsun 15 yaş büyüktü. Şimdilerde 70-72 yaşında filan olmalı. Oğulları vardı. Belki okurlar bu yazımı da o bir gecelik büyük iyiliği unutmadığımı anlarlar. He gidi. Hiçbir çıkar gütmeden bir çocuğa konukseverlik gösteren Zeybekzade Mehmet Efendi. Adapazarı'nda trenden indim. Akşam üzeriydi. Karnım acıkmıştı. İstasyonda simit satılıyordu. Oradaki simit İstanbul'daki gibi değildi. Yuvarlak ama yassıydı. İki simit alınca geriye hiç param kalmamıştı. Akyazı'nın Adapazarı'nın uzaklığını bilmiyordum. En çok bir saat yürüsem Akyazı'ya varırım. Akyazı'dan da biraz daha yürür, gece basmadan Galip amcamın olduğu köye giderim sanıyordum. Akyazı'ya nereden gidilir diye ona buna sordum. Şuradan dediler, yürüt. Elimde kocaman şapka paketi. Babamın fötür şapkasının sarılı olduğu o ince kağıt yer yer yırtılmış. Kağıdın iğneleri düşmüş. Elimde böyle bir şapka paketiyle yürümek zor. En iyisi ben bu şapkayı başıma giyerim. Başımdaki eski hasır şapkayı da katlar sararım kağıda. Öyle yaptım. Yaşı 13, boyu 1.40, bilemedin 1.45, başında kocaman fötür şapkayla bir çocuk. Kılığımın gülünçlüğünü düşünebiliyorum. Bir sirk cücesine benzemiş olmalıyım. Gide gide çark denilen gezinti yerine geldim. Hafta tatili günü müydü neydi ki orası çok kalabalıktı. Akşam olduğundan oradakiler dönüyordu. Kimisi faytonlarla, kimisi yayan. Boyuna yolu soruyorum. Akyazı'ya buradan mı? Evet. Ne kadar çeker? 6 saat çeker ama senin gidişine 8-10 saati bulur. Sakarya Nehri'ne yaklaştım. Arkamdan yetişen bir genç adam selam verdi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Uğur ola. Sağ ol sana da. Nereye yolculuk ne yana? Akyazı'ya. Ne? Akyazı'ya mı? Yayan öyle mi? Hem de bu saatten sonra. Evet. Neden Adapazarı'ndan otobüse binmedin? Param yoktu da ondan diyemem ya. Bir yalan uydurmalıyım. Akyazı'ya otobüs var mıydı bilemiyorum. Olmaz mı hiç? Nereden geliş böyle? İstanbul'dan şimdi trenden indim. Vah yazık. Keşke geceyi Adapazarı'nda bir otelde geçirseydin. Neyse az sonra gece bastırır. Sabahacak yürüsen varamazsın Akyazı'ya. Sen gel bu gece bizim köyde kal. Bizim evde konuk ol. Bak işte bizim köy şurası görünüyor. Şimdiki gibi yollarda vızır vızır kamyonlar, otobüsler işlemiyor. Yarım saatte bir, saatte bir kağnı ya da at arabası belki geçer ya da eşek üstünde biri. Yolda sen, eski yol, bozuk. Sakarya Köprüsü'nü geçtik. Sağda gün batımından yemyeşil görünen ağaçlıklı bir köy. Köyün adını unuttum ama o konukseverliği gösteren iyi yürekli adamın adını unutmadım. Zeybekzade Mehmet Efendi. O soruyor, ben anlatıyorum. Akyazı'nın filanca köyündeki, köyün adını anımsayamıyorum. Öğretmen amcama gidiyordum. Soruyordu, ne iş yapardın? Öğrenciyim. Kaçıncı sınıfta? Zeybekzade Mehmet Efendi'ye öyle bir yalan atıyordum ki. 9. sınıftayım. Niçin bu yalanı söylemiştim? Bu yalan gereksiz miydi? Sanıyorum ki beni büyük bir adam yerine koyup geceyi evinde geçirmemi öneren adama büyük görünmek, gözünde saygınlık kazanmak için böyle bir yalan kıvırmıştım. Zeybekzade Mehmet Efendi 9. sınıfta oluşuma şaşırıyor. Allah Allah, bu yaşta ha? Maşallah. Evine gidiyoruz. Güzel bir köy evi. Belli ki Zeybekzade'nin durumu iyi. İkinci katta bir odaya giriyoruz. Yaşıtlarım benden büyükçe çocuklar da geliyor odaya. Ya Zeybekzade Mehmet Efendi'nin oğulları ya da kardeşleri. Bakın diyor 9. sınıftaymış. Odaya girince başındaki fötür şapkayı çıkarıp bir yana koyuyorum. Trende kurum kaçan gözümden hala yaş geliyor. Onun için çok tedirginim. Zeybekzade Mehmet Efendi'nin evinde beni büyük bir adammışım gibi ağırlıyorlar. Mehmet Efendi diyor ki, bu gece burada kalırsın. Güzelce yatar, uyur, dinlenirsin. Sabah erkenden Akyazı'ya giden otobüs bizim köyden geçer. Belki ertesi sabah Akyazı'ya bir kamyon gideceğini söylemişti. Birlikte kahvaltımızı eder, seni otobüse bindirir, selametleriz. Seni otobüse bindiririz der demez, yüreğim hop etti. Bende para yok ki nasıl binecektim otobüse ya da kamyona. Onlara paramın olmadığını da söyleyemezdim. boyuna konuşuyorduk ama benim aklım fikrim ertesi sabah erkenden buradan geçecek otobüsteydi. Ortaya yer sofrası kuruldu. Kadayla bakır silinin üzerine güzel güzel yemek kapları dizildi. İyice karnımızı doyurduk. Bir süre daha konuştuk. Yatağımı yere serdiler. Tertemiz, yumuşacık bir yatak. Bilirsiniz, insanın bir iç saati vardır. Belli bir zamana göre ayarlanmış çalar saat gibi işler insan içinde. Ne zaman kalkmak isterseniz o zaman uyandırır sizi. Sabahleyin erkenden otobüsün geleceği, param olmadığından şoföre rezil olacağım korkusuyla benim iç saatim öyle bir işlemiş ki daha gün ağarmadan beni uyandırdı. Yataktan kalkmamla giyinip dışarı fırlamam bir oldu. Köylük yerde herkes erkenden uyarınır. Nedenle erken kalkmış olmalıyım ki uyanık kimse yoktu ortalarda. Sabahın serin mavi karası ışıtmıştı her yeri. Ya bir köpek avlarda birileri uyanırsa? Aman biri gittiğimi görüp de nereye böyle erkenden, dur hele kahvaltı edelim ya da bekle otobüs gelsin derse ödüm patlıyor. Öyle bir kaçıyorum ki. Köyden epey uzaklaşıp köy yolunun ana yola birleştiği kavşak yerine gelince terden sırılsıklam olmuştum ama kurtulmuştum. Zeybekzade Mehmet Efendi erkenden uyanıp beni orada görmeyince kim bilir nasıl şaşırmış, evdekiler benim için neler düşünmüşlerdir. Param olmadığından evden kaçtığımı nereden bilsinler? Onlar belki de beni bunca yıl sonra unutmuşlardır ama ben onların iyiliğini unutamadım. 48-49 yıl geçti aradan. Hep Zeybekzade Mehmet Efendi'yi gidip görmek isteği vardır içimde. Onunla konuşup söyleşmeyi düşünür dururum. Sağ mıdır, nasıldır, çocukları nerededir? Yıllar önce subayken geçmiştim oralardan. Öyle değişmişti ki yerleri bile seçip tanıyamadım. Verdim kendimi yola. Gittikçe sıcak basmakta. Yol çok kötü. Yol boyunca yerler un gibi yumuşacık toz. Her adımda lap lap toza bastıkça foş foş diye sesler çıkıyor ayağımın altından. Havalanan toza bulanıyorum. Seyrek de olsa bir araba, bir kamyon, hatta kağını geçince havalanan toz bulutu, hava rüzgarlı da olmadığından bir süre havada asılıymış gibi kalıyor. Yanımdan geçen arabadakilere bakıyorum. Kirpikleri, kaşları tozun boz rengine boyanmış. Maske takmışlar gibi. Öğleden sonra güneş kavurucu sıcaklığıyla abandı tozlu yola. Yol sınırının dışına çıkınca yer tabanı otlu ve sert olduğundan yol dışından yürümek daha kolay oluyor. Cebimde pek az da olsa param var. Geçen kamyonlara durmaları için el kaldırsam belki durup beni alırlar ama bendekinden daha çok para isterler diye çekinip kamyonları, otobüsleri durduramıyorum. Daha o zaman otostop deyimini bile duymamışız. Otostopla Avrupa'yı dolaşan oğlumun kendine güveni, yürekliliği yok benim çocukluğumda. Git ha git. Yolun solunda bir ağaçlık, söğütlerin arasında kayalardan, taşlardan atlaya sıçraya, köpüre durula bir dere akıyor. Sakarya'ya dökülen küçük akarsu kollarından biri olacak. Dere kimi yerde yayılıp genişliyor. Söğütlerin gölgesinde soyunup suya attım kendimi. Akyazı'ya nasıl vardığımı, nerelerden geçtiğimi anımsayamıyorum. Akyazı'ya vardıktan sonra oradan Galip amcamın olduğu köye anlatılan kestirme yoldan gitmek için çok geniş bir mısır tarlasına girdiğimi, yeni ve bol sulanmış yumuşak toprağın batağına düştüğümü, mısırlarda çok büyümüş olduğundan yanımı yönümü şaşırıp o çamurlu tarladan kurtulmak için çok çabaladığımı, üstümün başımın çamur içinde kaldığını unutamıyorum. Galip amcamın imam olduğu köyün adını da unuttum. Aynı adı taşıyıp birbirinden yukarı aşağı ya da küçük büyük betimlemesiyle ayrılan komşu iki köyden biriydi. Köy evleri yüksek direkler üstüne kurulmuştu. Eve ağaç merdivenle çıkılıyordu. Galip amcam yıllarca ayrılığının acısını çektiği annesini yanına getirmişti. Annesiyle birlikte yaşıyordu. Annesi yılların acıları bakışlarında tortulanmış, ince yüzlü dertlerin izleriyle kırış kırış çizilmiş bir köylü kadınıydı. Gülmesini unutmuş bile olsa oğluna kavuşmuş olmaktan yine de mutlu olduğu belliydi. Oysa Galip amcam yıllardan beri özlemini çektiği annesine kavuşmuşken yine de mutlu görünmüyordu. Mutsuzluğunun nedeni annesine dilediği düzeyde yaşam sağlayamamış olmasındandı. Köy imamı aileyle geçimleri zordu. Onun istediği yaşam bu değildi. Kısa zamanda çok yaşlanmış görünüyordu, çökmüştü. İzmit'teki öğretmenler kursunda gördüğüm öğretmen Galip amcamla köy imamı Galip amcam arasında çok büyük ayrım vardı. Öğretmenken her sabah sakal tıraşı olan Galip amcam köy imamlığında sakal bırakmıştı. Köydeki evler birbirinden uzaktı. Okulların tatil zamanıydı. Köyde kimseyi tanımamış, hiçbir çocukla arkadaş olamamıştım. Tek başıma ama mutluydum. Oyuna gezip tozup dolaşmaya öylesine dalmıştım ki umursamazlığımı, buraya bir umut bulmak için geldiğimi bile çok kez unutuyordum. Bozgun dönüşü. İstanbul'a dönüşüm için yol paramı Galip amcam vermişti. İstanbul'a geceliğin geldiğimde hiç param kalmamıştı. Karnım da açtı. Eve gitsem babama ne diyecektim? Geç saatlere dek dolandım İstanbul'da. Gece yarısından sonra eve yürüyerek geldim. Çok karanlık, yıldızsız bir geceydi. Duvardan bahçeye atladım. El yordamıyla evin arkasındaki büyük kayısı ağacını buldum. Dalları sarkmıştı. Kopardığım kayısıları yedim. Sonra eskiden tekkenin mutfağı olarak kullanılan, bir sürede bizim yaşadığımız tek odalı eve girdim. Ocakta bulduğum kibriti çaktım. Aydınlık olmaması için gaz lambasını yakmadım. Tencere dolusu kayısı reçeli buldum. Tencere boşaltılmış olmadığına göre reçel o gün kaynatılmış olmalıydı. Kaşıklayarak reçeli doyuncaya dek yedim. Ocağın bulunduğu yerden 4-5 basamak tahta merdivenle çıkılan ve oda olarak kullanılan yükseltiye çıktım. Oradaki posteki yastık minder vardı. Öyle yorgundum ki hemen yattım. Tasarım daha babam uyanmadan sabah erkenden evden çıkıp gitmekti. Kendime bir iş arayacaktım. Nerede, her ne iş olursa. İş bulup yatıp kalkacak bir yerim olana dek de geceleri gizlice gelip burada kalacaktım. Uyuyakalmış. Oğulcuğum. Babamın sesiydi. Uyandım. Babam bütün sevecenliğiyle bana bakıyordu. Babamdan erken kalkmak olasılığı var mı hiç? O çoktan kalkmış, sabah ezanı okunurken namazını kılmıştır. Babam salt bana gösterdiği her zamanki hoşgörüsüyle neden burada yattığımı, niçin eve gelmediğimi soruyor. Onun doğal konuşma havasına girip sanki evden kaçan ben değilmişim gibi, sanki hiçbir suçum yokmuş gibi rahatlıkla konuşuyorum. Geç döndüğümü, o saatte uyandırıp tedirgin etmek istemediğimi söylüyorum. Burada üşümüşsündür oğlum. Hayır üşümedim. Karnın açtır oğlum. Hayır tokum. Kahvaltı ediyoruz. Neden sonra babam geziden yeni dönmüş, bir tanıdığına sorar gibi neler yaptığımı soruyor bunca zamandır. Bir yalan daha söylüyorum, hem de önceden hiç düşünmediğim, hemen orada birden ağzımdan geliveren bir yalan. İzmir'e gitmişim, yatılı bir sanat okulu giriş sınavını kazanmışım, okullar açılınca o yatılı okula gidecekmişim. Uydurduğum yalını gittikçe geliştiriyorum. Birkaç gün sonra da kendi yalınıma gerçekmiş gibi neredeyse inanacak havaya giriyorum. Hiç gitmediğim, görmediğim İzmir nereden aklıma gelmişti birden? Yalan, yalan, yalan. Yalan söylediğim için çok tedirginim, bungunum. Her şeyi dosdoğru söylemek istiyorum ama. İnsanın, hele bir çocuğun doğruyu söyleyebilmesi için doğruların söylenebileceği bir yerde olması gerekir. Ben işte o yeri arıyorum. Bütün bu yalanlarımla yapmak istediğim tek şey var. Artık yalan söylemeyeceğim, yalan söylemek gereğini duymayacağım sağlıklı bir yere gelmek. Şimdi 60 yaşımda anılarımın bu bölümünü yazarken baba olarak öz eleştirimi yapmak, babalığımdaki eksikliğimi söylemek istiyorum. Ben çocuklarım için babamın bana olduğu denli iyi bir baba olamadım. Hem maddi hem manevi olanaklarım babamınkinden çok üstünken yine de babamın bana gösterdiği anlayışı, hoşgörüyü çocuklarıma gösteremedim. O babam ki benden başka hiç kimseye hoşgörülü olmamıştı. Babamın beni zeki olduğum, çalışkan olduğum, iyi olduğum gibi bir niteliğimden ötürü değil. Her ne olursam olayım, hiçbir karşılığı olmadan, salt çocuğu olduğum için sevdiğini anlıyordum. Katkısız bir baba sevgisiydi işte bu. Sözde İzmir'e gitmiş, sözde orada yarışma sınavını kazanıp yatılı okula girmiş olmam yalanına bir de gerekçe uydurmam gerekiyordu. Naci Bey beni bir okula yazdıracağım diye avutup oyalıyordu. Zaman geçirmekteydi. Ben de kendi yolumu kendim çizmek zorunda kalmıştım. Davutpaşa Ortaokulu. Okullar açılmak üzereydi. İlkokulları bitirenler ortaokullara yazılıyorlardı. İzmir'de yatılı okul sınavını kazandığım unutulmuş muydu yoksa hiç mi inanılmamıştı bu yalana? Yoksa orası uzak diye mi gitmemiştim? Evimize en yakın ortaokulu olan Davutpaşa Ortaokulu'na yazıldım. Başarı kazanmak tutkusu içindeydim. Okul numaram 317 idi. Okuyacağımız yabancı dil için ayrılışımızı çok iyi anımsıyorum. Ortaokul birinci sınıf öğrencilerini okulun alt kat salonunda toplamışlardı. Merdiven sahanlığında duran müdür yardımcısı, Fransızca öğrenmek isteyenlerle İngilizce öğrenmek isteyenlerin ayrılmalarını istemişti. İngilizceye ayrılmak isteyenler yok gibiydi. Öğrencilerin büyük çoğunluğu Fransızcayı seçmek istiyorlardı. Epey zorlukla bir derslik dolduracak öğrenci toplanabildi İngilizce kısmı için. Geçen yıl kaldığım sınıfta İngilizce okuduğum için kendiliğimden İngilizce bölümüne ayrılmıştım. Okullara İngilizce dersi konulalı daha birkaç yıl olmuştu. En çok okutulan yabancı dil Fransızca, sonra Almancaydı. İngilizce öğretmenlerini emekli deniz subaylarından sağlıyorlardı. İngilizce öğretmeni zorlukla bulunuyordu. Örneğin Davutpaşa Ortaokulu'ndaki İngilizce öğretmenimiz Fatih semti dolaylarında bir mescidin imamıydı. Sakallı, güleç yüzlü bir adamdı. Boyun bağı takmazdı. Kısa yakalı gömlek giyerdi. Kendisi bir dersinde söylemişti bize. Yedek subay olarak katıldığı 1. Dünya Savaşı'nda ellerine tutsak düştüğü İngilizler onu Hindistan'a götürmüşler. 2 yıl tutsak kaldığı Hindistan'da da İngilizce öğrenmişti. Evimiz okula oldukça uzaktı. Okula gidip gelirken geniş yangın yerlerinden geçmek zorundaydım. Günlerce süren eski İstanbul yangınları İstanbul'un tahta evli mahallelerini yakıp kül ettiği için Beyazıt'tan sonra Topkapı'ya dek yangın yerleri evlerin bulunduğu yerlerden daha genişti. Yangın yerlerinde kalabilmiş olan yanmış konakların tuğla duvarlı kubbeli hamam mutfak gibi yerleriydi. Bu yıkıntılarda, oyuklarda, duvar aralarında serseriler, esrarcılar, kumarcılar, çok düşkün orospular barınırdı. Bu yüzden o büyük yangın yerleri çocuklar için oldukça korkulan yerlerdi. Aksaray'dan Çapa'ya giderken sağda geniş yangın yerindeki yangından kalma üstü kubbeli, tuğla duvarlı bir yıkıntı barınakta yaşayan bir yaşlı kadının öğrencilere bir kuruş karşılığında bacaklarını açıp cinsel organını gösterdiğini, bunu seyreden okul arkadaşlarımızdan duyardık. 5 kuruş karşılığında yaşlı kadınla cinsel ilişkide bulunan öğrenciler olduğunu da duyuyorduk. Bizden bir üst sınıftan bir öğrencinin cinsel ilişkide bulunmak için yanına gittiği bu yaşlı kadının apışına ısırgan otu sokarak nasıl canını yakıp kadını bağırttığını olaya tanık olan arkadaşları alayla gülüşerek anlatırlardı. Çok yaşlı kadının teninin buruş buruş olduğunu söylerlerdi. Bu kadın yangın yerinde yoldan 15-20 adım içerideki bir yıkıntıda yaşıyordu. O yıkıntı yoldan geçerken tümseye çıkınca uzaktan görürdük. Tuğla duvarla oyun kapı olarak kullanılan deliğini bir eski çuval örtüyordu. Evle okul arasındaki yolda önünden geçtiğim Hekimoğlu Ali Paşa Camisi'nin az ötesindeki sıra kahvelerde esrar içilip satıldığı söylenir. Böyle olduğu sezilirdi de. Bütün oraları kabadayılar semtiydi. Okulumuzun bahçesi mezarlığa bitişikti. Bir önceki yıl kaldığım sınıfın derslerinden hiç bilgim yoktu. Sanki 6. sınıfı hiç okumamış gibiydim. Büyük bir tutkuyla okula başladım. Öğretmenleri büyük bir dikkatle dinliyor, evimizin pek de iyi olmayan koşulunda derslerime çalışıyor, okul ödevlerimi özenle yapıyordum. İlk ciddi öğrenciliğim orada başlamıştı. Öğretmenlerim. O sınıfta en sevdiğim öğretmenim Türkçe öğretmenimiz Sami Bey'di. Kır saçlıydı. Bir ayağı birazcık kısa mıydı yoksa yamuk muydu? Biraz paytak yürürdü. Edebiyatçı olmak isteyip de olamamış Türkçe öğretmenlerindendi. Belki de tahrir, kompozisyon ödevlerimi beğendiği için onu çok seviyordum. Bir dersinde anlattığı bir anısını unutamadım. Bir yazında da kullanmıştım o anıyı. 150'likler için daha af çıkmamıştı. 150'liklerden Rıza Tevfik de daha Türkiye'ye dönmemişti sürgünden. Sami Bey bir dersinde Rıza Tevfik'ten söz ederken şu olayı anlatmıştı. Şehzade başında cadde üstünde odun, kömür satan bir dükkan varmış. Bu oduncu düzgün kesilmiş odunları birbiri üzerine düzenli olarak dizermiş. Bir gün Rıza Tevfik buradan geçerken dükkanın önünde düzenli olarak dizilmiş odunlara bakmış. Sonra yanındaki arkadaşına yüksek sesle "Bak, anda ne memleket. Bu memlekette odunlara bile yer veriliyor." demiş. Yani dolaylı olarak kendisine yer verilmediğinden yakınmış. O sırada öğrenci olan öğretmenimiz de yanlarından geçerken Rıza Tevfik'in bu sözlerini duymuş. Bu olayı bize Rıza Tevfik'in kendini beğenmişliğini, gururunu belirtmek için anlatmıştı. Ama ben hiç de öyle yorumlamamıştım. Bir bayram günü 2-3 arkadaşla Sami Bey'in evine gitmiştik. Fındıkzade'deki yangın yerinde kurulmakta olan, yeni yeni yapılmaya başlayan tek tük küçük kâgir evlerden birinde oturuyordu. Tuğla duvarları evin dıştan sıvalı değildi. Sevimli, derli toplu bir evdi. Resim öğretmenimiz resimden nefret ettiren bir öğretmendi. Hiç değilse en sevilecek ders olan resmi sevdirmezdi. Bu benim için söz konusu değildi çünkü resim yapmayı seviyor, öğretmenin beğeneceği kadar da başarıyordum. Yaramazlık eden öğrencilerin kulak memelerini baş ve işaret parmaklarının tırnakları arasında sıkıştırarak ezerdi. Çocuklar bunun arı sokmuş gibi acı verdiğini söylerlerdi. Öğrenciliğimiz döneminde resimle müzik öğrencilerce küçümsenen, öğretmenleri alaya alınan, gereksiz dersler sayıldığından, sanırım resim öğretmenimiz verdiği dersi bize önemsetmek için sert davranmak zorunda kalıyordu. Bize perspektifi öğretmek için çok çalışmıştı. Perspektifi ilk ondan öğreniyordum. Beden eğitimi öğretmenimiz Kemal Bey'di. Sanırım ilk öğretmenliğiydi. Kışın karlı havada bile palto giymezdi. Bize soğuklarda üşmemiz için sırtımıza ve göğsümüze çamaşır altına gazete kağıdı koymamızı salık verirdi. Gömleğini açıp göstermişti. Kendi sırtında ve göğsünde de gazete kağıdı olduğu için üşümüyordu. Ben de o günlerde sırtıma ve göğsüme gazete kağıdı koymamın soğuktan koruduğunu denemiştim. Kemal Bey vücudu biçimli, lacivert giysi giyer, kalın sesli, beden eğitimi dersi dışında da bize spor yaptıran bir öğretmenimizdi. Hepimize spor için beyaz lastik ayakkabı, şort, atlet fanilası aldırtmıştı. İlk olarak o zaman voleybol oynamıştım. Sanırım 1960 yılındaydı. Yargıcı olarak çağırdıkları bir kız lisesinin münazarasında Kemal Bey'i o lisenin müdür yardımcısı olarak gördüm. Kendimi boşu boşuna hatırlatmaya çalıştım. Belleğimde iz yapmış olan sırta ve göğse gazete kağıdı koymamızı salık verişini söyledim. Ya unutmuş ya da unutmuş gibiydi. Çok şaştım. Bizden sonraki kuşaktan olanların da bizim birçok yanlarımıza şaştıkları gibi. Matematik öğretmenimizin adını anımsayamıyorum. Adı söylenmez. Ona lakabıyla kömürcü denirdi nedense. Yaşlı ya da bize yaşlı görünen bir yaştaydı. Kara tahta önünde ağır işleyen, kurulmuş bir makine gibi ders anlatırdı. Öğrencileriyle arasında hiçbir bağ, sıcaklık, kaynaşma, ders anlatmasından başka hiçbir değini yoktu. Bana öyle gelirdi ki bu öğretmenimiz evinde eşiyle, çocuklarıyla, konuklarıyla da tıpkı bize ders anlattığı gibi bir makine yabancılığıyla konuşur, onlara da hep matematik, geometri öğretirdi. Bir bakıma oyun yazarlığına beni dolaylı olarak yöneltmiş olan da müzik öğretmenimiz Hulusi Bey'di. Tarih öğretmenimiz Maltepe Askeri Lisesi'nin de öğretmenlerinden Memduh Bey'di. 15. ayrımın sonu, sayfa 187.